Ayrım 13. İçimden geçen zaman. Güldal Mumcu. Sayfa 168. 2001. 22 Ocak. Türkçe konuşan ve adını Hopkins olarak veren bir kadın telefon edip benimle görüşmek istiyor. Ben bulunmadığım için sekreterim Aynur Hanım not almış. Amacını gelişmekte olan ülkelerde değişim ve dönüşüm yaratan sosyal girişimcilere kişisel maddi destek sağlamak olarak açıklayan Ashoka adlı uluslararası bir kuruluşun temsilcisi olduğunu söylemiş. Çocuklarımın yabancı bir ülkede eğitim masrafları ile yabancı bir ülkede yaşamak istersen bile benim ömür boyu her türlü maddi ihtiyacımı hem de yüklü bir miktar halinde karşılayacaklarmış. Bu tür bir uygulama pek yaptıkları bir uygulama da değilmiş. Çok özel bir uygulamaymış. Bunları anlatmak için görüşmek istediğini söylemiş. Ashoka diye bir kuruluş hiç duymamıştım. Ne olduğunu bilmiyordum. Çocuklarım ve benim tüm masraflarımı neden karşılamak istediklerini anlamamıştım doğrusu. Araştırdım. Toplumları değiştirme ve dönüştürmeyi temel alarak bütün dünyada Hindistan'dan Afrika'ya kadar gelişmekte olan birçok ülkede doğal tarımdan tutun birçok değişik konuda uğraşan kişi ve kuruluşlara destek verdiklerini söylüyorlardı. Kurucusu olarak MacArthur Vakfı'nda da bulunmuş Amerikalı bir avukat olan William Drayton görülüyordu. 1981 yılında kurulmuştu. Neden ve ne için desteklenecektim pek anlayamamıştım. Bu konuda bir açıklamaları da yoktu. Sadece çocuklara ve bana hayatımızı maddi olarak garantileyeceklerini söylüyorlardı. İlginçtir, çocuklar ve ben nedense sürekli yurt dışına gönderilmek isteniyorduk. Sekreterim Aynur Hanım'dan tekrar ararlarsa görüşmek istemediğimi ve tekliflerini kabul etmediğimi söylemesini istedim. Aradıklarında Aynur Hanım benim tekliflerimi kabul etmediğimi söyleyince arayan kişi çok şaşırmış ve öfkelenmiş ve başkanınız neyi reddettiğinin farkında mı diye adeta azarlamış. O da biliyordur herhalde efendim. Ben sizin notunuzu aktardım deyince de sinirli bir şekilde telefonu kapatmış. 24 Ocak. Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okka'nın öldürülmesi. Gaffar Okka'nın Diyarbakır'da göreve gelmesiyle kentin özellikle sosyal yaşantısında gözle görülür değişiklikler olmuştu. Okkan, şehrin huzur bulması ve gençliğin terörden uzaklaşması için sporun önemli görev üstlendiğine inanıyor, PKK'nın etkinliğinin bu yolla kırılacağını düşünüyordu. Hizbullah'a en büyük darbeyi vuran Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001 günü profesyonel suikast timlerinin bombalı ve silahlı saldırısına uğrayarak şehit oldu. Gaffar Okkan, Uğur Mumcu'yu anma etkinliğine katılmak üzere makamından ayrılmıştı. Ertesi gün gazetelerde Hizbullah'ın kullandığı bilinen silahlardan Makarov'un olay yerinde imza amacıyla bırakıldığı açıklandı. MİT müsteşarının yoktur dediği yapılanma yine iş başında mıydı? Nisan, Çeçen Sivis Oteli baskını. Çeçen direnişine destek veren Türk eylemciler İstanbul Sivis Otel'le bir baskın düzenlediler. Bu baskının neden yapıldığı ve neden bitirildiği doğrusu pek anlaşılamadı. Bu baskını yapan direnişçilerden birinin söylediği söz ise çok ilginçti. Tantan abimizi biraz üzdük galiba. 5-7 Haziran. Tapınak şövalyeleri ve Tantan'ın istifası. 5 Haziran'da İçişleri Bakanlığı'ndan alınıp gümrüklerden sorumlu Devlet Bakanlığı'na getirilen Saadettin Tantan, 2 gün sonra hem yeni atandığı Devlet Bakanlığı'ndan hem de ANAP'tan istifa etti. Kısa bir süre sonra da Tantan'ın göreve getirdiği Emniyet Genel Müdürü Turan Genç ve İstanbul Emniyet Müdürü Kazım Abanoz istifa ettiler. Kazım Abanoz'un yerine Ardahan valisi olan Hasan Özdemir getirildi. Özdemir, Ardahan valiliğine atanmadan yani Abanoz'dan önce de İstanbul Emniyet Müdürü'ydü. Abanoz ise Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığından İstanbul'a atanmıştı. Sadece Beyaz Enerji değil, Serhat, Bufalo, Kasırga, Fırtına adını verdiği büyük çaplı operasyonlarla yolsuzlukların üzerine giden Tantan, istifa etmek zorunda kalınca, önünü kimlerin kestiği sorusuna tapınak şövalyeleri diye cevap verecek, yıllarca bu adamların önünde önümüzü iliklemişiz diyecekti. Tapınak şövalyeleri sözünü epey önce kullanmış olan Tantan, 21 Ekim 2000 tarihinde düzenlenen yolsuzluk konferansında şunları söylüyordu. Kirli siyasetin ve bürokrasinin koruması altında yolsuzluk ekonomisinden hayat bulanlar, toplum içerisinde kabul görmelerini sağlamak amacıyla tapınak şövalyeleri içerisinde yapılanmaya gittiler. Tantan, 2 Kasım 2000 tarihli Hürriyet'te de şunları anlatıyordu. Bir süre önce İtalya'da mafya ve çetelere karşı yapılan mücadele sırasında da ortaya çıkan bir durum vardı. Bir ucu yurt dışında, diğeri yurt içinde olan organize suç örgütlerini kastediyorum. Yurt içinde iyi niyetli bir çapı ortaya çıkarıyor. Bu iyi niyetli yapı bir süre sonra bazı kişiler tarafından ele geçirilip bozuma uğruyor, bir çıkar ve suç örgütü halini alıyor. Bunun da etrafında ikinci bir çember oluşuyor. Bunlar da o suç örgütünün ekonomik olarak nasiplenmeye başlamaları. Aynen Tapınak Şövalyeleri'nde olduğu gibi. Bu deyimi de 1980'lerin başında okuduğum bir kitaptan hatırlıyorum. BBC muhabirleri yazmışlar. Kitabın adı Kutsal Kase, Kutsal Kandı. Tantan, Yerel Yönetimler Sempozyumunda da Türkiye'de örtülü bir savaş var. Bu örtülü savaş, menfaat gruplarının kendi birliklerinin çözülmemesi, ortaya çıkmaması ve gücünün elinden gitmemesi şeklindedir. Bu örtülü savaş içerisindeki menfaat grupları sadece bu ulusun içerisinde değil, uluslararası boyuta ulaşmış, işbirlikçi olarak tabir edilecek menfaatleri önde tutan, bayrağı asla düşünmeyen, oluşum içerisinde organize kitlelerden oluşmaktadır. Gazete haberlerine göre koalisyon ortağı ANAP'ın genel başkanı ve başbakan yardımcısı Mesut Yılmaz, Tantan'a ona bağlı jandarmanın yürüttüğü beyaz enerji operasyonu nedeniyle içerlemişti. Çünkü Operasyon Enerji Bakanı ANAP'lı Cumhur Ersümer'i istifa etmek zorunda bırakmıştı. Yılmaz, operasyon konusunda parti grubunda Gestapo, polis devleti içerikli sert bir konuşma yapmış, jandarma genel komutanlığı buna karşılık vermiş, ayrıca jandarmanın yine ANAP'lı Cavit Kavak'ı dinlemek için DGM'den izin aldığı ortaya çıkmıştı. Jandarma, operasyonu kendilerinin başlattığını belirtirken, Yılmaz doğrudan soruşturmayı ve soruşturmayı yürüten Ankara DGM savcısı Talat Şalk'ı eleştiriyordu. Yılmaz'ın, "Yolsuzlukla mücadeleden halk kahramanı olarak çıkmak isteyenler var. ANAP'ı kendi reklamını yapmak için kullananlar yakamızdan düşsün. Düşmezlerse düşürürüz." sözlerine Tantan, yürüyüşümüze bakıp aptal olduğumuzu sanmasınlar karşılığını vermişti. İçişleri Bakanı Saadettin Tantan bir süre sonra partisi ANAP'la ters düştü, partiden istifa etti. Dönemin jandarma genel komutanı Orgeneral Aytaç Yalman, operasyonun asıl sorumlusu ise jandarma genel komutanlığı harekat başkanı Tümgeneral Osman Özbek'ti. Özbek, görevinden alınıp yine bölge komutanlığına atanınca istifa edip emekliye ayrıldı. Çünkü bir tümgeneral olmasına rağmen tuğgenerallerin görevlerine atanmıştı. Yani bir tür tenzili rütbe söz konusuydu onlar için. Osman Özbek birkaç yıl önce bir bayram günü bize ziyarete gelmişti. Özgür, Özge ve birkaç konuk da evdeydi. Uçağa düşen jandarma genel komutanı Eşref Bitlis'in yakın çalışma arkadaşı olduğunu o zaman öğrendim. Bayram ziyareti sırasında söylediği bir söz çok ilginçti. Sohbetin bir yerinde daha önce NATO'cuyduk, şimdi Kemalist olduk dedi. Aynı sözleri daha sonra İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'tan da duyacaktım. İstanbul'da Lemansam beni ve birkaç arkadaşımı sahne aldığı bir mekana davet etmişti. Şarkı söylerken bir ara çok güzel ve övücü sözlerle orada olduğumu belirtince birden bir adam bizim masamıza yöneldi. Kendisinin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah olduğunu söyledi. Galiba yeni atanmıştı. Uğur Bey'in yazılarını yıllar sonra daha iyi idrak ettiklerini söyledi ve daha önce NATO'cuyduk, şimdi Kemalist olduk dedi. Kemalizm ve Kemalist kavramları ilk kez 1920'lerde Amerikan basını ile İngiliz gizli yazışmalarında isyancı, bozguncu, milliyetçi ve bolşevik anlamlarında kullanılmıştı. Bir yanda Kurtuluş Savaşı'nda savaştığımız Yunanistan'ı destekleyen İngiltere ve Lozan Anlaşması'nı hala onaylamayan Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunda başrol oynadığı NATO, diğer yanda Kurtuluş Savaşı'nı ve bağımsızlığı gerçekleştiren Kemalizm. NATO'cular nasıl Kemalist oldular? Bütün bunlar çok garipti. Neler olmaktaydı? 7 Eylül, Rüştü Aytufan. Amerikalılar Türk savcısının odasında beni nasıl sorgular? Umut davasının duruşmalarından biri daha gerçekleşti bugün. Sanıklardan Rüştü Aytufan bir dilekçesini hem okumuş hem de dosyaya girmesini sağlamıştı. İkinoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı'na, Ankara. Sayın Mahkeme Heyeti, halen tutuklu bulunduğum Eskişehir Özel Tip Cezaevinde bir heyetin gelip beni ziyaret edeceği söylendi. Ben bu heyeti insan hakları kuruluşlarından sandım. Görüşme için Eskişehir Başsavcılığına götürülmem için hazırlanmış evrağı imzaladım. 6-9-2001'de Cumhuriyet Başsavcısı Ali Turna'nın odasında götürüldüğümde karşımda ABD Büyükelçiliğinden güvenlik müsteşarı olduğunu söyleyen kişiler buldum. Bu kişiler, iki bayan, biri tercüman olmak üzere iki erkek, tarafından sorgulanmak istendim. Bu kişiler konumlarını CIA mensubu oldukları yönünde belirginleştiriyordu. Bu kişilerin önünde sayfalarca hazırlanmış sorular vardı. Tercüman olmayan diğer kişinin kaş, göz, mimik, kafa hareketleriyle, tehditkar bakışları eşliğinde psikolojik işkence yapılmasıyla yıpratılarak, güvenlik müsteşarı olduğunu söyleyen bayan tarafından ne iş yaptığım, iş yerimin neresi olduğu, kaç çocuğumun olduğu, İran'a gidip gitmediğim, ABD Büyükelçiliğinin yerini bilip bilmediğim yönündeki sorularıyla sorgulanmak istendim. Dün başsavcılığa götürüldüm. Karşıma Amerikan güvenlik müsteşarı ve CIA üyesi çıktı. Yarın yine savcılığa gideceksin diye götürüldüğümde ne ile karşılaşacağımı nasıl bilebilirim? Ben bu şekilde cezaevinden alınırsam benim veya diğer insanların güvenliğini kim nasıl sağlayacak? Bugün ABD güvenlik müsteşarı ve CIA tarafından sorgulanmak üzere alınabiliyorsam, yarın da İsrail veya bir başka ülke heyeti tarafından alınıp sorguya mı çekileceğim? Her yabancı ülke istihbaratı istediği zaman bilmediğim konularda beni hukuk dışı bir şekilde sorguya çekecekse, bağımsız olalım diye canlarını feda edenlerin çabaları boşa çıkmış olmaz mı? Türkiye'nin bağımsızlığı nerede kalıyor? Türkiye'nin üstünlüğü nerede kalıyor? Şunu sormak istiyorum. Türk heyeti, Türk istihbarat teşkilatları Amerika'da, İsrail'de veya bir başka ülkede cezaevinden bir sanığı alıp yine o ülkenin savcısının makamında sorguya çekebiliyor mu? Mahkeme tarihinden bir gün önce CIA tarafından psikolojik olarak baskı altına alınmam, mahkemenin seyrini dışarıdan etkilemek değil midir? Birileri benim ceza almamı mı istemektedir? Asıl olan mahkemelerin baskıdan uzak, bağımsız karar vermesi, ayrıca benim de sanık olarak hiçbir baskı altında kalmadan ifade verebilmem değil midir? Sayın Mahkeme Heyeti, Amerika, güvenlik yetkililerinin psikolojik baskı altına alarak dava ile ilgili sorularını cevaplamayı reddettim. Mahkemenin devam ettiğini, sorularının cevaplarını mahkeme kayıtlarında bulabileceklerini, avukatım olmadan meselenin ne olduğunu bilmeden hiçbir soruya cevap vermeyeceğimi belirterek reddettim. Cezaevine ziyarete gelen, savcılık tarafından çağrılan avukat İbrahim Ceylan'la görüşmem sağlandı. Avukat İbrahim Ceylan, bu şekilde sorgulanmanın hiçbir hukuki boyutu olmadığını, devam eden bir dava sanığının hukuk dışı sorgulanmasına rıza göstermesinin hukuka ve insan haklarına saygısızlık olacağı düşüncesiyle sorgulanmamı reddetti. Bu hukuksuzluğu aynı anlayış içinde ben de reddettim. Hukuka rağmen yöntemlerle yabancı bir güvenlik müsteşarlığı heyeti ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısının odasında sorgulanmak istenişim, hukuk sistemine ve insan haklarına değişik yerlerden ne tür müdahaleler olduğunu belirgin hale getirmektedir. Bu hukuka rağmenliğin önlenmesi için mahkemenin gerekli tedbirler almasını ve keyfi olarak bazı heyetlerce sorgulanma anlayışına son verilmesini istiyorum. Gereğini arz ederim. 7.9.2001 Rüştü Aytufan. Savcı Kemal Ayhan'ın suikastin arkasında uluslararası örgütler, mafya, karanlık güçler var dediğini hatırladım. 9 Eylül, Sultanahmet'te bozulan araba. İstanbul'dayım. Kuzenim Bedran ve kızım Özge ile Sultanahmet ve Kapalı Çarşı'da geziyoruz. Akşama doğru Sultanahmet'e arabayı park ettiğimiz yere geldik. Ama araba çalışmıyor. Ne yapsak çalışmıyor. Akü bitti diye düşünmek istemiyorum çünkü uzun yoldan henüz gelmişiz. Mümkün değil akünün bitmesi. Havada çok yoğun manyetik alan var. Kendimizi arabadan dışarı zor attık. Çevredeki kafelerden birine oturduk. Sonunda Renault servisine ulaştık, onu bekliyoruz. Bu arada ortalığın hareketlendiğini de izliyoruz. Polisler gelip bakıyorlar. Sivil polis olduğunu düşündüğüm insanlar da yoğunlaştı çevrede. Tamir ekibi geldi bu arada ve aküden aküye şarj yaptırarak arabayı götürdüler. Özgür'e telefon etmiştim. Arkadaşları gelip bizi aldılar, eve döndük. 10 Eylül. Gümüş suyunda patlayan bomba. Ertesi gün akşamüstü evde Özge ve kuzenim Bedran ile oturuyoruz. Özgür'ün sınavdan gelmesini bekliyoruz. Çay hazır. Birden benim Özgür'e telefon etmem gerek dedim ve ayağa kalktım. Et o zaman dedi bizimkiler. Daha şimdi değil diyerek oturdum. İçimde bir huzursuzluk var. Birkaç dakika sonra evet şimdi etmem gerek diyerek telefonu elime aldım. Evdekiler bana biraz şaşkın bakıyorlar. Ayağa kalktım ve numarayı çevirdim. Biraz çaldıktan sonra açtı telefonu. Nasılsın Özgür, neredesin dememe kalmadı. Hem dışarıdan hem de telefondan muazzam bir patlama duydum. Şangırtılar. O da bana neredesin diye soruyor. Evdeyim dedim. Geliyorum, 2 dakika sonra ben de evdeyim dedi o da. Gelince anlattı ki gümüş suyunda polislerin yoğun olarak durduğu, köşesinde çiçekçilerin bulunduğu merdivenlerden Cihangir'e inilen yerdeymiş. Arkadaşıyla dolmuştan inmiş, ben arayınca rahat konuşmak için merdivenleri hızla inmiş. Oradaki polis noktasında olmuş patlama. Patlamayı, yerini ve saatini Özgür basındaki arkadaşına iletti hemen. Saat 17.30'du. Türkiye 5 dakika içinde patlamayı öğrenmişti. Patlamaya canlı bomba neden olmuştu. Sonra ilerleyen saatlerde öğreniyoruz ki yaralananlardan biri de kuzenimin oğludur. Bir gün önce Sultanahmet'teki yoğun sivil polis kalabalığının böyle bir bombalı eylem ihtimalinden kaynaklanmış olabileceği geldi aklıma. 11 Eylül. New York'ta 11 Eylül uçakları. Turgut Kazan'la onun bürosuna yakın bir yerde buluştuk. Sanıklardan Rüştü Aytufan'ın 7 Eylül 2001 tarihli duruşmada söylediklerini anlattı. Rüştü Aytufan, bu duruşmada iki yabancı ülke istihbarat görevlisinin Eskişehir Cumhuriyet Savcılığında kendisini sorgulamak istediğini söylediğini ve bu adamlardan birinin konuşma sırasında "Eyvah, o zaman hiçbirimiz güvencede değiliz" demiş olduğunu anlattı Kazan yemek yerken. Sonra eve döndüm. Özgür arkadaşlarıyla birlikte ders çalışıyordu. Yorulmuştum, biraz uzandım. Salondan gelen gürültülerle uyandım. Gerçekten tuhaf, heyecanlı gürültüler geliyordu. Merak edip salona geçtim. Çocuklar dersi çalışmayı bırakmış, televizyona kilitlenmişlerdi. Hayırdır çocuklar, ne oluyor? Heyecanla Amerika'daki ikiz kulelere saldırı olduğunu söylediler. Televizyonu izlemeye başladım. Orada sabah, bizde akşamüstüydü. Naklen yayın vardı. Epeyce izledikten sonra galiba bu kulelerin iktisadi ve teknik ömrü dolmuştu. Ayrıca olay tıpkı yine bir Amerikan yapımı olan Savcı filmine benziyor dedim. O filmde de başkan yardımcısı hem terör olaylarını yönlendiriyor hem de görevi gereği terörle mücadele ediyormuş gibi görünüyordu. Savcı bu ikili oyunu keşfedip ona ulaşınca da "Ne var bunda? Ne sanıyordun? Tabii ki biz yapıyoruz." diyordu. Güvensizlik ortamında kimse kimseye güvenmez. Hiç kimse bir araya gelip hiçbir şeyi sorgulayamaz olur. Korku dağları bekler. Cesaret de ovaya inemez. Böylece olaylar kurgulayıcıları tarafından istenildiği gibi yönlendirilebilir. Amerika, çıkarlarına ters düşen ya da düşebilecek birçok ülkeye saldırabilmek için kendine bir düşman yaratmış oldu. Ilımlı İslam'dan sonra terörist İslam. Çünkü her şey mantık dışıydı. Pentagon dahil her şey saldırıya uğramıştı. Dünyanın en iyi ordusuna, en gelişmiş teknolojisine sahip olduğunu iddia eden, bunu herkese inandırmış bir ülkenin bu kadar aciz içinde görünmeye razı olmasının altında muhakkak bir şeyler olmalıydı. Kasım. Özgür Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve aynı üniversitenin Devletler Umumi Hukuki Kürsüsü'nde asistan oldu. 2002. 2000 yılının Ağustos ayında başlayan Umut davası, 2002 yılının Ocak ayında sona erdi. Uğur Mumcu suikastiyle doğrudan ilişkili oldukları söylenen 3 kişiden ikisi yakalanmış, birisi ise hiç bulunamamıştı. Yakalanan Ferhan Özmen ve Necdet Yüksel ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldular. Bombayı yaptığı söylenen kimya mühendisi olan Cihan Kod adlı Oğuz Demir ise hiç yakalanamadı. Müdahillik dilekçemi okuduğum duruşmada yataklık ettimse, polisime jandarmama ettim diyerek tahliyesini talep eden Sapanca'da çiftlik sahibi olan 25 yaşındaki Arif Tarı hemen tahliye olmuştu ve beraat etti. Savcının kara kuşu baskı yaparak Uğur Mumcu cinayetin üstlenmesini sağlamaya çalışmaları nedeniyle dava açtığı polisler, yargılandıkları davada beraat ettiler. Polisler beraat ettiklerine göre bizim olayımızdaki gerçekler neredeydi? Sonbahar. Bir gün Saadettin Tantan aradı. Vakıftaysam ziyaret etmek istediğini söyledi. Akşamüstü geldi, parti kurmuştu. Genel konulardan konuştuk. Doğru düzgün insanların siyasete girmesi gerektiğini söyledi. Umut operasyonunu sordum. Ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Biliyorsunuz ayrılmak durumunda kaldım dedi. Evinde ölü bulunan savcı Kemal Ayhan'ın suikastin arkasında uluslararası istihbarat örgütleri, mafya ve karanlık güçler var tespitini sordum. Bana cevap olarak mafya diye bir şey olmadığını, mafya olarak adlandırılan yapılanmanın mali oligarşinin ayakçılık görevini yerine getirdiğini söyledi. Mali oligarşi mafyayı ayakçı olarak kullanıyordu yani. Bu sözleri söyleyen kişi yıllarca İstanbul'da emniyet müdürüyken mafyayla uğraşmış ve onların korkulu rüyası olmuş, daha eski yıllarda kahrolsun mali oligarşi diyen solcu gençleri gözaltına almış birisiydi. Hayat ne garipti. Bazı gerçeklere ulaşanlar ya ortadan kaldırılıyor ya da görevlerini yapamaz hale getiriliyordu. Korku ve baskı, gözdağı vermeler, gerçekler ortaya çıkmasın ve çıkarılmasın diye ustalıkla kullanılıyor ve kurulu düzen devam ettiriliyordu. Ecevit, eşiniz de arı kovanına çomak sokmuştu sözüyle bunu ima etmek istemişti herhalde. George Orwell, 1930'larda Keep the Aspidistra Flying, George Orwell, Aspidistra, Can Yayınları 2011 romanını boşuna yazmamıştı. 18 Aralık, Doktor Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 günü saat 20.30 sularında evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Birkaç gün sonra evlerine gittim. Eşi Şengül Hanım'la ve çocuklarıyla oturdum. Aynı kaderi paylaşan kadınların sayısı artıyordu. Acaba giderek daha da mı çok artacaktı? Şengül Hanım'a gelen bir telefonda söylenen söz bana ilginç geldi. Mustafa Kemal'in askerlerine yer var mı? Mustafa Kemal'in askerlerine yer var mı demek, onlara yer yok mu demekti. Kurtuluş Savaşı'nda halk Mustafa Kemal'in askeri olarak savaşmamış mıydı? Yoksa bağımsızlık ve cumhuriyet bilincine mi yer yoktu? 2003, 24 Ocak. Uğur'un öldürülmesinden sonra her yıl onu evin önünde öldürüldüğü yerde andık. Bu anmalarda Uğur'un dostları ve ben 10 yıl boyunca konuşmalar yaptık. Patlama sonrası Uğur'un cansız bedeninin düştüğü yer su deposunun bahçesiydi. Bu su deposunun bahçesi üzerinde demirleri de olan yüksek duvarlarla çevriliydi. Uğur öldürülmeden çok kısa bir süre önce su deposunun önüne tek katlı bir bina yapıldı. Sorduğumuzda binanın lojman olduğunu söylediler. Suikastten sonra o lojman yıkıldı. Su deposunun bahçesi yeniden düzenlendi. Patlamanın şiddetiyle bahçe duvarları tahrip olmuş, demirleri dışarıya çıkmıştı. Bahçe duvarının o halini ve yüksekliğini koruyarak Ankara taşından, Uğur'un düştüğü yere Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi'nce bir anıt yaptırılmıştı. Anıtın hemen yanına bir çınar ağacı da dikildi. Düzenlenen parka, trafo tarafındaki ağaçlar, Uğur'un en çok sevdiği iğde ağaçlarıydı. Su deposu ile park arasında çam ağaçları dikildi. 2003 yılına geldiğimizde faili meçhuller için yapılmış bir anıt yoktu. Halbuki nice canlar faili meçhullerle gitmişti. Bu nedenle Uğur'un öldürüldüğü yerde onun adına yapılmış bu parka, öldürülüşünün 10. yılında adına kurduğumuz vakıf olarak heykeltıraş Ayhan Yılmaz'ın yaptığı bir faili meçhuller anıtı diktik. Öldürülenlerin anısına fotoğrafının da bulunduğu pul ve özel bir albüm hazırladık. Unutmamak ve unutturmamak için. Ve o yıl 10. yılda evin önünde son kez konuştum. Sevgili dostlar merhaba. İnsanoğlu aklı erdiği günden beri gerçeklerin peşine düştü. Kendi gerçeğinin, dünyanın gerçeğinin, evrenin gerçeğinin. Bulduğu, ortaya çıkardığı her gerçek egemen çevrelerin çıkarlarına dokunduğu anda onulmaz acılar ve baskılarla karşılaştı. Kimisi gerçeğin ardında durdu, dimdik, susmadı. Kimisi eğildi, sustu, adaletsizlik ve zulüm yol aldı o sessizlik üstünde. Adaletsizlik ve zulmün hüküm sürmediği çağdaş bir toplum olmak istiyorsak eğer, kendi gerçeklerimizi bulup ortaya koymalıyız. Terör, 60'lı yıllardan beri can almaktadır ülkemizde. Ölüm acısını yüreğinde hissetmeyen ev kalmadı. Acılarımız içimizi yakıyor ama bu acıyla kavrulup susmamalıyız. Birey olarak, toplum olarak ve devlet olarak terörün ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmamız ve o gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor. Gerçek bir yurttaş olmak ve çağına yaraşan bir ülkede yaşamak istiyorsak eğer. Öldürülen aydınlarımızın bazılarının failleri, tetikçileri bulundu. Bir kısmı da mahkum oldu. Ama tetikçilerin arkasındaki kişiler, örgütler bütün bağlantılarıyla ortaya çıkarılmadığı sürece bu cinayetlerin hepsi faili meçhuldür ve faili meçhul kalmaya devam edecektir. Sevgili dostlar, Uğur Mumcu, biz unutkan bir ulusuz. Olanları bitenleri çabuk unuturuz. Bugün yarın kanlı olaylar için yas tutarız. Sonra daha önceki olaylar gibi bu son kanlı olay da unutulur. Ve bu olayların sorumluları, katilleri, kan içicileri, gizli örgüt şefleri, olaylar büsbütün unutulduktan sonra bir yenisini, sonra bir başkasını yaratmak için pusuya yatarlar. 1968 yılında Beyazıt Meydanı'nda sırtından kurşunlanarak öldürülen Taylan Özgür'ün katili bulunsaydı, devlet her olayın üzerine gidebilseydi, kan seli bugünlere dek uzanır mıydı? Diye sorarak, yıllar boyunca terörü, terörün ardındakileri, bağlantılarını ve destekleyenleri araştırmıştı. Her cinayet onu derinden sarsmış, her yitirdiklerimize yanmış, hem de onların yakınlarının acısını yüreğinde hissetmişti. Ve toplumu bellek uyanıklığına davet eden şu satırları yazmıştı. Biz unutkan bir ulusuz. Unutuyoruz olup bitenleri. Unutuyoruz ve oğulları kızları ölen ana babaları kanlı gözyaşlarıyla baş başa bırakıp gidiyoruz. Unutmayalım, unutturmayalım. Sevgili dostlar, şimdi bugün Uğur'un öldürülüşünün 10. yılında öldürülen binlerce insanımızı unutmadığımızı ve toplumsal belleğimizin diri tuttuğumuzu, Uğur'un öldürüldüğü bu yere, onun anısına oluşturulan bu parka şimdi hep birlikte olduğumuzu göstermek için bir heykel diktik. Terörün aramızdan aldığı binlerce insanımızın, canımızın bize ne kadar yakın olduğunu her gün daha çok anlıyoruz. Terörü yaratan, yapan ve destekleyenlerin ise her gün öldüklerini görüyoruz. Heykelin kaidesinde işte bu yüzden kimi ölüler bize ne kadar yakın, yaşayanların birçoğu ne kadar da ölü yazılıdır. Sevgili dostlar, şimdi bir dileğim var. Ruhunuz titreyerek, içiniz yanarak, insanlığına olan sevginiz tükenmeden, aklınızın yol göstericiliğinde soru sorarak, terörün aramızdan aldıklarını unutmadan, sessizce ve çoğalarak 10 yıl boyunca buraya geldiniz. Bundan sonra da geliniz. Bugün burada yaptığım bu konuşmadan sonra artık konuşmayacağım ve ben de yaşadığım sürece her yıl buraya sizlerle sessizce çoğalarak geleceğim. Ama bir dileğim daha var. Sessizliğimiz sadece bugünle sınırlı kalsın. Terörün aramızdan aldığı insanların anısı önünde sesimiz suskun, içimiz buruk olsun. Kalan 364 gün nerede olursak olalım, haksızlıklara, adaletsizliklere, yolsuzluklara, zulme, cinayetlere, teröre ve savaşa karşı çıkalım, gücümüz ve yüreğimiz el verdiğince. Sevgimizi sevginizle birleştirirken hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olunuz. 13. ayrımın sonu, sayfa 183.